Ayrım 10. Sayfa 186. Yazar bir dost. Maraş Lisesi'nde yaptığım kısa bir konuşma sonucunda tanışmıştım onunla. Satın aldığı iki yapıtımı imzalatmakla başlamıştı dostluğumuz. Soylu bir yüzü, tatlı, sevecenlik dolu bir sesi vardı. Gerçek bir güvence sağlıyordu söyleşisi. Üç kez otel odama gelerek onur vermişti bana. Yapıtlarımı iştenlikle incelemiş, yapıcı eleştirilerde bulunmuştu. Şiir, öykü konularına değin olumlu konuşmalar yapmıştık onunla. Yazın konusunda yetkin bir kişiliği, görüşleri vardı. Onunla konuşurken eksik yönlerinin oluştuğunu seziyordum. Değerli bir yazın öğretmeniydi kuşkusuz. Maraş'ı ansıdığımda özel nitelikleri bulunan bir dostun imgesi belirecekti belleğimde. Yürekten sevmiştim onu. İnsancıl duyguların tümünü belirginleştirmişti varlığında. Bu bakımdan değerli dostumun 12. anı defterimdeki övgü dolu izlenimlerini anılarım arasında almaktan kendimi alamıyorum. 21.01.1965 Maraş. Aziz kardeşim, Konak Oteli'ne sizin için gittim. Orada geçen bir saatlik konuşmada yaşamımın en anlamlı anılarını yaşadım. Sanat ve düşünceyle yoğrulmuş varlığınızda insanlara uzanan sağlam köprüler vardı. Geçtim onları bir bir, yepyeni dünyaların adını duya duya geçtim. Bu görüşmede görmekten çok önemli bir şeyler uzandı beynime. Düşünce, anlam, sevgi. Yaratıcılığa dayalı gücünüz, sarsılmayan iradeniz üzerimde derin etkiler bıraktı. İnsan denen varlığın koca yapısını daktiloya uzanan on parmağınızda görmekle gurur duydum. Her konuda olumlu düşünceleriniz vardı insanlar için. Gönlünüz tüm onlardan yanaydı. Derin duygular oluşturdunuz benliğimde. Boşluğuma varlığınızdan güzel şeyler aktardınız. Doldum, duydum, sevindim. Bu yazdıklarım size bir övgü değil, basit bir duygulanmanın ifadesi hiç değil. Yalnız düşündüğüm bir şey oldu. Sizin gibi değeri kaç kişi anlar toplumda? Bilirim, az kişi anlar. Sizin gibi duyanlar anlar. Ama olsun, onlar da yeter. Siz tüm kişileri sevebiliyor, onların atan yüreklerini içinizde duyabiliyorsunuz ya, yeter. Saat gibi bir çalışmanın sonucunda yararlıyı, güzeli aktarabilmek her kişinin işi değil. İşte siz bunu yapıyorsunuz. Adım adım dolaşıyorsunuz bu toprağa öpülesi yurdu. Her gittiğiniz yerde damla damla bir şeylerle doluyorsunuz. Tüm boşalmalarınız sizden çok başkaları için oluyor. Ne güzel, ne anlamlı bir doygunluk. Şiir, hikaye, daktilo, keman, şarkı besteleme, hem de arı bir dil, güçlü bir görüş, hoşa giden buluşlarla. Aziz kardeşim, siz Zonguldaklısınız, ben Maraşlıyım. Birkaç gün sonra aramızdan ayrılıp gideceksiniz. Belki de bir daha hiç dönmeyeceksiniz. Ama sizden kalan bir anı, bir tatlı doygunluk gün geçtikçe içimde daha da büyüyerek yaşayacaktır. Yolculuklarınız sağlık ve umut dolu günlerle geçsin. Şevket Yücel, Lise Edebiyat Grubu Öğretmeni, Maraş. Çoğunlukla gerçeğe yakın olan bu övgü dolu sözleri, yetkin bir kişinin dilinden duymak, yüreğimde tanımsız mutluluk oluşturmuştu. Sakıncalı gördüğüm yönlerimde bir güvence sağlanmıştı sanki. Birkaç gün içinde beni içten dıştan irdeleyerek iyimser, kişisel yönlerimi ortaya koymuştu. Gerçek bir gözlemci niteliği vardı bu incelemede. Oysa ben çoğu kez iyi yönlerimi kıyıya itip kötü alışkılarımı eleştirerek kendimi beğenmezdim. Kişinin olduğundan çok iyi görünmek isteyişi nedenli çirkin kaçıyorsa gereğinden çok aşağı bir evrede bulunmak isteğimizde yanlış bir tutum oluyordu. Bu konuda Montaigne, Denemeler, sayfa 32, okuyucularına şöyle söylüyor. Kendini olduğundan daha az göstermek tevazu değil, budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Kendini olduğundan çok göstermek de çok defa gururdan değil, budalalıktandır. Bu gerçekler içinde olduğu gibi görünmek en doğal bir şey olsa gerek. Ne tepelerden bakıp gülünç bir duruma düşmek, ne de aşağılara inip kendimizi ezdirmek yersiz bir tutum. Yaşamı olduğu gibi onaylayıp, olduğu gibi görünmesini bilen kişilerden biri de bu değerli yazın öğretmeniydi. Kişiliğinde insancıl bir erdem, toplumsal artamlar belirgin bir biçimde seziliyordu. Öğrencileri ondan, ağabeylerinden, bir yakınlarından söz eder gibi anlatımda bulunuyorlardı. İşte öğrencinin yüreğinden sevgisini, belleğinden adını, düş gücünden imgesini yıllarca çıkartamayacağı örnek bir öğretmen oydu. Ona Onun gibi öğretmen niteliklerini tinsel yapısında canlı olarak tutan, uygulayan tüm öğretici dostlara yürekten saygılar. Düşsel bir anı. Doğa o denli güzel ki, demek geliyor içimden. Bahardan kalma bir görünüm oluşmuş çevrede. Okula gidinceye dek güneş her yanımızı ısıttı. Tanımsız bir etkisi altında kalıyor kişi doğanın. Ant içme töreninde kısa bir konuşma yaptım öğrencilere. Yönetmen, öğretmenler iştenlikle izlediler konuyu. Kutladılar sonra bir bir. Gizli bir kurum oluştu yüreğimde. Sanatçı olmanın kıvancını tatmıştım bu okulda. Yardımcım, öğretmen odasında sınıflar için yapıtları ayırırken ben öğretmenle söyleşide bulunuyordum. Genç bir bayan öğretmen, yönetmen odasına girerek, "İzninizle yapıtlarımı imzalatmak istiyorum Ozan'a," dedi. Bana onur veren yapıtlarımı tek tek imzaladım. Yapıtların ilk sayfasındaki boş yerleri parmağıyla gösterdi duygulu bayan. Eylem sonuçlandığında, "Sizi daha önceden de tanıyordum. Konuttaki kitaplığımızda abimin yıllar öncesi getirdiği bir şiir kitabınız daha var," dedi genç öğretmen. "Teşekkür ederim. Kitaplığınızda yer almak bana sonsuz bir onur verecektir," diyerek beğenisine karşılıkta bulundum. Çalışma, söz söyleme yetisini artıran bu söyleşiden sonra yönetmene esenlikler dileyerek okuldan ayrıldım. Yolda Aykut, "Biliyorsun abi, ivedi davranmamız gerekiyor. Sense güzel bir ses duyduğun ya da beğeniyle karşılaştığın zaman her şeyi unutuyorsun," diye taşlamalarda bulunuyordu. Yerinde söylenmiş sözlere ne denirdi ki? Ne onun sözlerine ne de imgelemdeki sorulara yanıt vermekten kaçınarak okul okul gezdik o gün. İş güç uğraşının son gününü yaşıyoruz bugün. Aykut dolu dizgin okullardaki sonuçları almaya çalışıyor. Bir olasılık öğleden sonra Gaziantep'e geçeceğiz. Bir ara soluk soluğa otele gelen Aykut, "Abi sen şu geçen günkü okula dek git, ben yukarıdaki bir okula çıkacağım. Öbür işlerin hepsi yolunda, eşyalarımız hazır. Sen bu işi otelin hizmetlisiyle yapabilirsin," dedi, çekip gitti. Onulmazlık içinde görevimi benimsemiştim. Otel yazmanından hizmetli genci dileyerek yola çıktım. Okula girdiğimizde yeni bir ders zili çalmıştı. Bir iki öğretmenle esenleşerek yönetmenin yanına girdim. Duyarlı bir kişiydi yönetmen. Doğal bir içtenlik, olgunlukla karşıladı yine. Sıkıldığımı anlamış gibi çok yerinde bir tümce söyledi. "Size, sizin gibi sanatçı kişilere yardımcı olmak görevlerimizin en onurlusudur. Daha yetkin, daha yeni nitelikler taşıyan yapıtlarınızı görmek isteriz." Abartıcı sözlerden kaçındığım için, iyi dileklerinden ötürü bu değerli yönetmene yalnızca teşekkür edebildim. Kitap tutarları eksik gelen iki sınıfın öğretmeni kalan paraları öğrencileriyle göndermişlerdi. Yönetmen paraları sayarak tamam sözcüğüyle öğrencileri gönderdi. Sunduğu parayı cebime koyarken yüreğimde bir sıkıntı, yüzümde bir ter buğusu oluştu sanki. Bir türlü alışamamıştım nedense bu gerçeğe. Gitmeye hazırlanıyordum ki odanın kapısı bir kez daha vurulup açıldı. Odaya giren öğretmeni tanımıştım sesinden. "İzninizle yönetmen bey, öğrencilerimin pek özgün soruları var, bunları Ozan'ımızın yanıtlamasını dileyeceğim. Üstelik eğitim saatinde bulunuyorum." "Bana değil kendisine söyleyin, kuşkusuz ki daha olumlu bir sonuç elde edersiniz. Ama Ozan'ımızın zamanı uygun mudur, değil midir orasını bilmem." Böyle bir öneriyi olumsuz karşılayamazdım. İvedilikle ayağa kalktım. "Kıvanç duyarım sayın öğretmenim," diyerek iki yanıma bakındım. Çünkü beni getiren hizmetli çocuk dışarıda bekliyordu. Yanıma değin gelen genç öğretmen, "Koluma girebilirsiniz," dedi. Şaşırmadım dersem yalan olur. Bağnazlığın zaman zaman kol gezdiği bu kentte bir genç kızın beni koluna takarak sınıfına götürmesi övünülecek bir davranıştı. Genç öğretmen çekimser davranmadığı için kolaylıkla sınıfa girdik. Öğretmen masasının yanında ayakta dikilerek öğrencilerin sorularını yanıtladım. Çoğunlukla köy çocukların nasıl okuyup yazdıklarını öğrenmek istiyorlardı. Kabartma birey alfabesinin ayrıntılarını, gözlerinden yoksun çocukların parmaklarındaki duyarlılığı yeterince açıkladım. Doğuştan kör olanların düş görmekten de yoksun kaldıklarını ekledim. Bu konu öğrencilerden çok öğretmenin ilgisini çekmişti. "Ya siz?" sözcüğü kendiliğinden dökülüverdi dudaklarından. Ben gözlerimi sonradan yitirdiğim için bilinç altında kalmış önemli olayları ya da görünümleri zaman zaman düşlerimde görmekteyim. Bu salık genç bayanı sevindirmişti. Öğrencilerine bu konuda yazılı bir ödev vererek bana döndü. "Konuyu psikoloji dersimizde okumuştuk ama ne denli gerçekleşebilir bunu bilmiyordum," dedi. Yanındaki sandalyeyi yeğenikten bir gürültü çıkartarak bana doğru uzattı. Biraz oturmaz mısınız? Oldukça yoruldunuz. Ya siz? Ben sizi ayakta dinleyeceğim. Hem de öğrencilerimi gözleyeceğim. Teşekkür ederim dedim. Bu çağrının özel bir anlamı var gibi geliyordu bana. Yine sözü o açtı. Sizden ayrıldıktan sonra tüm şiirlerinizi okudum. Yeşili seviyor, yeşil gözlere bir tansıma duyuyorsunuz. Sevileriniz bahar filizleri gibi açık seçik ortada duruyor. Söyleyin bakalım bunları nasıl yazıyorsunuz? Gerçekten de öyle, yeşili severim. Gözlerimin yeşil olmasını isterdim. Ne önemi var, ben imgemde öyle canlandırırım. Ozanlar hep böyle mi olurlar? Sanırım bazen gerçeklerden uzaklaşmak kişiyi mutluluğa yaklaştırır. Örneğin şimdi sizi ben yeşil gözlü, kara saçlı, esmer tenli, orta boylu, balık etinde bir bayan olarak düşünüyorum. Önümdeki masanın kımıldanışından yaptığım tanımlamanın hoş gitmediğini sezdim. Bilemediniz, ben yeşil gözlü, beyaz tenli, kumral saçlıyım. Özür dilerim, Maraşlılar çoğunlukla esmer olurlar diye düşünmüştüm. Oysa ki benim imgemde yaşayan canlı bir varlıksınız. Güldü. Demek imgenizde canlandırdığınızı kağıda yansıtıyorsunuz. Kuşkusuz. Benim için de usunuzdan bir şeyler yazmak geçiyor mu? Bu konu üzerinde özenle duracağım. Anılarım arasında önemli bir yer tutmanız doğal değil mi? Dostluğunuzu kazanmanın mutluluğu içindeyim şu an. İşte buna izin veremem. Bir genç kızın iştenliğini dile getirmeniz doğru bir davranış olmasa gerek. Ama ben sizin adınızı sanınızı yazacak değilim ki. Ne olursa olsun. Peki ama ozanların esin kaynağı nasıl oluşsun? Orasını ben bilemem. Daha sizin evli ya da bekar olduğunuzu bile bilmiyorum. Bu sorular karşısında bir süre durakladım. Söyleşinin böyle bir yola sapacağını usumdan geçirmemiştim. Karşımda açık sözlü genç bir kız vardı. Onun temiz evrenini kirletmeye, zedelemeye hiç hakkım yoktu. Gösterdiği özel yakınlık bende oluşan saygınlığı artırmıştı. Kuşkusuz ki yalan söyleyemezdim. Bu düşünceler usumdan geçerken o öğrencilerine verdiği ödevi sıra aralarında gezerek inceliyordu. Yanıma yaklaşarak "Sorumu yanıtlamadınız, oldukça da daldınız," dedi. "Evet, gerçeği söylemekten kaçınacak değilim. Evliyim, iki çocuk babasıyım." Yeğenikten sertleşen bir sesle "Bak bunu hiç düşünmemiştim. Evli erkeklerle söyleşide bulunmaktan hiç hoşlanmam. Hem onların genç kızlarla konuşmaya hakları yoktur." "İyi ama benim ne günahım var?" "Daha önce düşünmeliydim. Sizi 28 yaşında bekar bir kişi olarak sanmıştım." "Güzel ama eşiniz nasıl izin veriyor böyle şiirler yazmaya?" "Onunla öyle anlaştık. Bir sanatçının kısıtlanması doğru olur mu?" "Döndüğünüzde eşinize bu konudaki beğenilerimi özellikle söyleyin." "Şu anda usumda bir soru oluşturdunuz. İzninizle soracağım. Sizinle bir yuva kurmuş olsaydık şiir yazmamı engeller miydiniz?" "Sevi şiirlerinden başka her konuda yazabilirdiniz. Bunun yanı sıra dilediğiniz her kitabı okuyarak size yardımcı olurdum." "Özür dilerim, ikinci bir soru oluştu. Bir yuva kurmamız için öneride bulunsaydım sakatlığımı nasıl karşılardınız?" "Dış yapısını beğendiğim, kafası çalışan bir erkeğin duyum organlarından birinin olmayışı gerektiğince bir önem taşımaz kanısındayım." "Yanılmış da olsanız, soylu, köklü bu güzel düşüncelerinizden dolayı sizi yürekten kutlarım. Tinsel yapınızdaki bu incelik, soyluluk, iyimser duygular kuracağınız yuvada sizi ömür boyunca mutlu edecektir." "Teşekkür ederim," dedi sessizce. Dersten çıkma zili uzun bir biçimde çaldı. Ayağa kalkarak, "İzninizi isteyebilir miyim?" dedim. "Ama ben koluma girmenize izin vermeyeceğim. Çağırın yardımcınızı size alsın. Bir sakıncası varsa siz çağırın. Ama bu tutumunuz dostluğumuzu zedelemiş olmaz mı? Oysa ben uygar bir öğretmenin koluna girmekten bir Türk olarak sonsuz bir onur duyacağım." Bu sözlerim onu yumuşatmıştı. İstemeyerek yanıma yaklaştı. Bu sırada beni getiren hizmetli genç de kapıyı açmış içeriye girmişti. Düşsel bir anı böylece sona eriyordu. Ona hoşça kal derken içimde bilmediğim bir acı duydum. Odama geldiğimde Aykut'u tüm eşyalarımızı hazırlamış buldum. Bavulları kapatmış, kitap torbalarının ağızlarını dikiyordu. Soluk soluğa, "Neredesin ağabey? Biraz sonra seni aramaya çıkacaktım. Bazen o denli vurdum duymaz oluyorsun ki," diye çıkıştı. Haklıydı, gecikmiştim. "Aslan Aykut'um, sana çok teşekkür ederim. Senin gibi becerikli bir yardımcım varken kuşkusuz bana karada ölüm olmaz," diyerek gönlünü aldım. O başarısının mutluluğu içinde 14-30 otobüsünde yer ayırtmıştım. "İki yükçü çağırayım da birlikte otobüs yazıhanesine dek gidelim," dedi. Onlar gelinceye dek yatak yastık altında, çekmece içlerinde bir şeyimizin kalıp kalmadığına baktım. Sessizce ayrıldım odamdan. Bir şeyim kalmış, bir şeyimi unutmuş gibiydim orada. Geçen zaman kısa bir sürede olsa etkiliyordu kişiyi. Kişi tinsel yapısından, varlığından bir şeyler alıp veriyordu bu otel odalarına. Gündüzleri kıyıcı, aç, geceleri uzun, soğuk, çıplak otel odaları. Hoşça kalın şimdilik. Geriye dönüş. Devinimlerimizde bir sevinç, bir kıvanç seziliyordu sanıyorum. İş, güç, sorumluluk bitmişti gayrı. Askerliğini bitirmiş, görevini yapmış, sınavını vermiş öğrencinin sevinci okunuyordu yüzlerimizde. 6. il de bitmişti işte. Bitmeyen ne var ki bu evrende denir ama ya başlangıçta? İstem gücünü duygusal düşüncelerden yeğe tutmak gerekiyor her işte. Pencere kıyısına oturan Aykut son olarak Maraş görünümlerini izliyor. İyi yolculuklar diledik birbirimize yalnızca. Gerçekte başka bir biçimde düzenlenmesi olasılığı da yoktu. Kim uğurlayacaktı bizi? Kişilerin bulunması üzüntüden başka bir şey oluşturabilir miydi? Yeşil gözlü bir imge belirdi gözlerimin önünde. Unutulmayacak bir anıyla yüz yüze gelmiştim bugün. USA bile gelmeyen yabancı olayların tanığı oluyordu kişi. Yaşam tüm olguları, güzellikleri, çirkinlikleriyle bizler için değil miydi? 2,5 ayı geçen gezimin anılarını, 2,5 saat süren Gaziantep yolculuğu sırasında bir sinema şeridi gibi gözümün önünden yeniden geçirdim. Belleğimde kaldığınca yazdıklarımı düşündüm. Ne yazık ki yazmadıklarım, yazamadıklarım ya da söyleyemediklerim daha çok gibi geliyordu bana. Neylersiniz ki bazı şeyler söylenmediği gibi yazılmıyordu da. Gezimin, uğraşımın ilk göz ağrısı olan bu kentte bir gece kalacaktık. Ertesi gün Ankara otobüsüyle yola çıkacaktık. Konutlarımıza giderken armağan almayı ustalarımıza koymuştuk bir kez. Aykut'un ortanca ağabeyi kentin yakın bir bucağında askerlik yapıyordu. Onun için izin isteyecektik komutanından. Bu arada kitap torbalarını yanımda götürmek istemiyordum. Trenin ambarına vermek daha doğal olacaktı. Gaziantep'e geldiğimizde akşam olmuştu. Eşyalarımızın çokluğu nedeniyle Aykut, fayton yerine üstü açık bir at arabası kiralamıştı. Hiç sesimi çıkarmadım. Göstereceğim direnme yersiz olacaktı. Taksi ya da fayton neyi değiştirecekti? Bulgunduklarımı ansıdım bir süre, iştenlikle oturdum arabacının yanına. Demir tekerleklerin gürültüsüne karışan atların nal, zil sesleri arasında 15-20 dakika ilerledik. Yolda Aykut kulağımı eğilerek, ''İki öğretmenle birkaç öğrenci bizi tanıdılar abi, dönüp dönüp baktılar.'' dedi. ''Senin yerine olsaydım, esenleşirdim Aykut. Yaşam uğraşımızın gerçeğini bu kez de at arabası içinde pekiştirsinler imgelerinde.'' Pamuk Palas Oteli'nin yöneticileri bizi yeniden karşılarında görünce birden şaşırdılar. İştenlikle karşıladılar. Nedenlerini bilmedikleri için kaygıya düşmüşlerdi dostça. Daha önce kaldığımız odaya düşmemiz sevindirmişti bizi. Sabahleyin erkenden işe koyuldum. Daha önce sözleştiğim bir dosta salık gönderdim Aykut'la. Konut için bir armağan hazırlayacaktı arkadaş bana. Biraz sonra arkadaş yanında çok özgün bir karyola takımı getirmişti. Benden de istenen buydu. Geri çeviremezdim. Derinliğine düşünmeksizin duygularımın etkisi altında kalarak takımı satın aldım. Ne var ki bu değerli armağanı yanımda götüremezdim. Yolda yoklayıp elimden alabilirlerdi. Tren ambarıyla göndereceğim kitap torbasının arasına koymayı daha uygun buldum. Aykut ise değişik biçimde birçok çakmak almıştı. Aykut'un ağabeyi için komutandan izin çıkartamamıştık. Böylece burada da son olarak işimiz bitmiş bulunuyordu. Aykut'u göndererek saat 15'te kalkacak otobüs için 2 bilet aldırdım. Yarım saat sonra gelen Aykut elinde tuttuğu biletleri yüzümün iki yanına sürtüştürerek ''Ağabeysi bu ciciler var ya bizi yarın sabah Ankara'da bırakacak.'' diyordu. Gerçekte çocuksu yönlerde devinimlerinden yana benim de ondan bir ayrımım yoktu. Dönüşün oluşturduğu sevinci yeterince tadıyorduk. Kişisel izlenimler. Zaman bir türlü geçmek bilmiyor nedense. Otobüsün kalkmasına 10 dakika var. Her gün 144 kez gelip geçen 10 dakika şimdi karşımda inatçı bir keçi gibi diretiyor. Akrep de, yelkovan da durağan bir noktada nöbet tutuyorlar sanki. Otobüsten bir kez inerek kısa bir volta attık çevrede. Yolda yiyecek çerezler aldık. Uzunca çalan bir klakson sesi bizi kendimize getirdi. Kaygıyla koştuk otobüse. Son çağın en yeni düzeniyle donanmış bir yolcu otobüsüydü. Yatar koltuğunu kendine göre düzenleyerek yerime iyice yerleştim. Düşüncelerimizi içimizden saklamıştık bir süre Aykut'la. Bizim suskunluğumuz arasında otobüs oldukça yol almıştı. Asfalt yol üzerinde görkemli bir biçimde ilerliyordu. Küllük kapağının çıkardığı ses Aykut'un sigarasını bitirdiğini ansıtıyordu. Bir yabansı üzüntü çökmüştü her ikimizin de yüreğine. Söze benim başlamam gerekiyordu. İyi yolculuklar Aykut, sağlıcakla kavuşasın anacığına, yavukluna. Bundan böyle büyük geçmiş olsun diyebilirim her ikimiz için. Sağ ol abi, sana da iyi yolculuklar, mutlu kavuşmalar. Biliyor musun Aykut, sana işten gelen duygularımla teşekkür etmek gereğini duyuyorum. Bir iki olguyu saymasak gerçekten iyi, çok olumlu sonuçlanan bir gezi yaptık. İştenlikle girdin her kılığa, işimi işin bildin, severek isteyerek yaptın görevini. Bıkmanın, usanmanın, yorulmanın sana etki yapamayışı bundan ötürü. Zaman zaman yardımcım, arkadaşım, dostum, çocuğum niteliklerini yetkin bir biçimde üzerinde taşıdın. Sırasında yükçü, sırasında patron olmasını bildin. Canla başla çalıştın. Tutumunla, davranışlarınla doğruluğunu her zaman için kanıtladın. Kuşkusuz ki seni ara ara denedim. Bir yanılgıya, bir çelişkiye düşmedin. Doygunluğunu tüm devinimlerinde belirgin tuttun. Bu arada ben de dostluğumuzu görevsel yönlerden kişiliğimizi bir kerteden aşağıya indirmemeye çalıştım. Böylece yozlaşmayan iştenliğimiz koşut bir biçimde ilerledi. Gerçek bir dostluğumuzun temellerini attığımızın bilmem ayrımında mısın? Bu temelleri sevgi, saygı, sevecenlik, doğruluk taşları doldurmuştur. İnan ki ölünceye dek bozulmayacaktır. Özellikle iş zamanını değerlendirmesini bildik. Eğer uygulayabildiysek önce iş, sonra eğlence yer aldı günlük yaşantılarımızda. Önce eğilimlerin, sonra becerilerin için hem kutlar hem de yürekten teşekkür ederim. Aykut gülerek, aman abi ne yapıyorsun, bu övgü dolu sözler bana mı? Gereğinden çok şımartıyorsun. Sanırım görevimi yaptım. Bu konuda senin de açık seçik konuşmanı isterim. Gezi boyunca tutumumu, davranışımı her yönden eleştirebilirsin. Suskunluğu bir süre sürdüren Aykut, uzunda tasarladığı tümceleri şöyle sıraladı. Görüşlerinize karşıt bir düşüncem yok. Yaşam uğraşısıyla karşı karşıya kalmam kuşkusuz bana çok şeyler öğretti. Özellikle uyguladığınız yöntemlerin doğruluğuna tanık oldum. Başarıya ulaşmanın önemli gizlerini belleğime yerleştirdim. Elde ettiğim deneyler akıl akçası niteliği taşımaktadırlar. Birçok atasözlerimizin yaşanmış deneylerden, olaylardan oluştuğu görüşüne vardım. Yaşamı kazanmanın zorluğunu alnımda oluşan boncuk terleri silerken daha iyi kavradım. Aykut'un gerçeklerle bağdaşan izlenimlerini ilgiyle dinledim. Suskunluğumu sürdürerek sözlerini tamamlamasını bekledim. Delikanlı, olgulardan algıladığı görüşlerini büyük bir olgunluk içinde açıkladı. Ana baba ekmeğini şimdiye dek neden değerlendiremediğimi bu gezimizde ayrıntılarına değin öğrendim. Yaşam koşulları içinde varsıl, yoksul gencin zaman zaman çalışma eylemini uygulaması gerekmektedir. Bunun gelecek için yeterli bir deney olabileceğine inanıyorum. Özellikle çalışmalarınızı düzenekli bir biçimde yürütüyorsunuz. Akşamki işinizi sabaha bırakmak istemiyorsunuz. Bu da size her zaman ileriye bir adım attırmış oluyor. Son haftayı saymazsak iş günlerinizde bir dakikanızı bile boşuna harcamak istemediniz. Bu biçim çabalarınızı, tutumlarınızı gelecek için kendime örnek alacağım. Gereksiz alışlardan kaçınıp artırıma gereğinden çok değer vermenizi önceleri yadırgadım. Üstelik var yemezlikle nitelendirdim. Gezimizin ikinci haftasında bu tutumunuzu yerinde bulup size uymayı kendim için de bir görev saydım. Çalışmak, kazanmak, yanı sıra tutumlu olmanın daha büyük bir önem taşıdığına inandım. Kısaca özetlemem gerekirse, bana yaşamasını, kazanmasını, çalışmanın içeriğinde saklı gerçekleri göstermiş oldunuz. Ben de bu gerçek yaşam tablosu için ne denli teşekkür etsem azdır diyeceğim. Aykut'un düşüncelerini iştenlikle dinlemiş, beğeniyle karşılamıştım. Ona bir iki tümce daha söylemek gereğini duydum. Sözlerini duygusallıktan uzak tutup uslamlama süzgecinden geçirerek yansıttıysan çok büyük önem taşıyor Aykut. Kuşkusuz ki sana verdiğim birkaç liranın bir değeri olmayacaktır. Ama elde ettiğin deneyleri belleğindeki yaşam dosyanda saklamasını bilip sırası geldiğinde uygulayabilirsen çok şeyler kazanmış olacaksın kanısındayım. Özellikle bu uygulama gençlik döneminde sürdürülürse. Kişisel izlenimlerimiz böylece sona eriyordu. Düşüncelerimizi açık seçik birbirimize söylemiştik. İçimde bir erinç oluşmuştu. İçten gelen bir boşalmaydı bu. Bir işi, bir arkadaşlığı uzunca bir süre kırılmadan, incinmeden sürdürebilmekte bir sorundu. Yorulmuş gibi her ikimiz de koltuklarımıza yaslandık, uzunca bir süre konuşmadık. Gecenin karanlığında denizde yüzen bir gemi gibi ilerliyordu otobüs. Yolcular arasındaki konuşmalar azalmıştı. Koltuğuna iyice yaslanmıştı Aykut. Eşit aralıklarla soluk alıp vermesi uyuduğunu kanıtlıyordu. İzlenimlerimizde yeterince bir gerçek payı vardı. Dostluk, anlayış, sevgi dolu bir gezi dönüşüydü bu. Bellekte iz bırakacak bir yakınmada bulunmamıştı. Yalnızca yarım kalan öğreniminden söz açmıştı acı acı. Ortaokulu bitirmiş olmanın yaşam koşulları karşısında yeterli olmadığını sezinlemişti o da. Kendi kendini yetiştirmenin ancak bol bol okumakla olağanlaşacağı kanısına varmıştı. Bu düşün onun için büyük bir kazançtı. Küçük bir taşlamayla belirttimse de söz konusu edecek değin bir anlaşamamazlık geçmemişti aramızda. Soğuk bir sabahtı. Uzakta bulunan bir okula belediye otobüsüyle gitmemizi dilemiştim. Oysa değişik bir öneride bulunuyordu. Sağlığımın bozuk olması nedeniyle direttim. Onulmazlık içinde dileğimi yerine getirmeye çalıştı. Otelden çıkmış otobüs durağına doğru ilerliyorduk. Geçen zaman uzayan yol, iniş çıkışlar içimde bir kuşku yaratmıştı. Şimdiye dek çoktan gelmemiz, otobüse binmemiz gerekirdi. Bir süre daha yürüdükten sonra durakta eğlendik. Otobüs gitmiş sanırım, yarım saat bekleyeceğiz. Durum apaçık ortadaydı. Yumuşak, ılıman bir sesle, "Yaptığını beğeniyor musun Aykut? Gözü bağlı bir dolap beygir gibi beni de döndürdüğünü sanıyorsan yanılıyorsun," dedim. Bir süre yanıtlamadı sorumu Aykut. Buluncunun sesini duymuş olacak ki gerçeğe yatsımadı. "Özür dilerim ağabey, bu da acı tatlı bir anı olarak kalsın belleğimizde. Ayrımına varamazsın sanmıştım." Güldüm. Hoşgörülükte karşıladım onu. Gerçeği açıklaması hoşuma gitmişti. Yaşam içinde beni gerçekten üzen şey acınmakla aldatılmak oluyordu. Yalan söylenildiğini anladığım ya da aldatıldığımı sezdiğim an bir yıkımla karşılaşıyorum sanki. Kişisel evrenimde bir yıkım oluşuyor. O an ya birden çöküyor ya da kıyıcı bir kişi kesiliyorum. Sanırım karşımdaki kişilerin körlüğümden yararlanmasını bir türlü onaylayamıyorum. Oysa ki güncel yaşantılarımızda bu çeşit olasılıklarla sık sık karşılaşmaktayız. Bu konuda Aykut'a derinlemesine bir açıklamada bulundum. Yanlış, noksan, kusurlu olayların yalan olarak yansıtılmasındansa doğru olarak aktarılmasındaki erdemi söz konusu ettim. Daha önce yanımda çalıştırdığım gençlerle de aramda bazı olaylar oluşmuştu. Birisi gezinin yarısında beni yalnız bırakıp gitmişti. Bir başkası ise "ben olmasam sen tek kitap bile satamazsın, her şeyini bana borçlusun" demişti. Üzülmüştüm kuşkusuz. Tümcenin anlamı üzerinde uzunca bir süre durmuştum. Uslamlama yapılmaksızın söylenilmiş bir tümce kanısına varmıştım. Ekinci, görgüsü, yaşam deneyi yetersiz bir delikanlıydı bu. Bir gün karşılıklı oturmuş yemek yiyorduk. Şiş söylemiştik her ikimiz de. Yemek eyleminde ivedi davranmayı hiç sevmem nedense. Bir ara tabağımda yeğenikten bir çıtırtı duydum. Doğallığımı bozmaksızın pusuya yatmış bir avcı gibi beklemeye başladım. Birkaç saniye sonra çatalımı tabağımın üzerinde yarım bir daire çizecek biçimde sertçe gezdirdim. Avımı yakalamıştım. Yardımcımın çatalı küçük bir gürültüyle masanın üzerine düşmüştü. "Kolay gelsin hemşerim. Sağ ol abi, seninkinin bir tadına bakmak istemiştim de. O halde buyur birlikte yiyelim. Doğrusunu söylemek gerekirse doydum. Ağır davranışımdan da belli oluyor ya." Hizmetli kişiden bir sütlaç istedim. Olguyu aşağı samalıktan kurtarıp şakaya dönüştürdüm. Yardımcımın sesi de değişmişti birden. Sanırım yüzü de kızarmıştı. İçten içe üzüldüm. Burada gözün görevini duymayla dokunma duygusunun sezgisi yapmıştı. Geyikli duvar halısı. Geçmiş anıları gülerek usumdan geçirirken otobüs Adana yakınlarında bir yerde durdu. Akşam yemeği burada yenecekti. Aykut'u uyandırarak karnımızı iyice doyurduk. "Kahveler benden abi," diyen Aykut koluma girmiş beni çay evine doğru götürüyordu. Sigara dumanlarıyla dolu geniş bir yapının içinde kahvelerimizi içtik. Dudaklarımızdan çıkan her sözcüğün ardından bir gülücük oluşuyordu. Az sonra otobüsün uzun kornası çaldı. Yolcu yolunda gerekti. Kısa bir süre içinde herkes yerine yerleşti. Karınları doyan yolcuların çeneleri açılmıştı. Her kafadan bir söz çıkıyordu. Motoru çalıştıran sürücü radyonun sesini çoğaltarak konuşmaları doğal biçimde kısıkladı. anlamlı, duygulu bir ortam yaratan şarkıların etkisi altına girmiştik çoğunlukla. Yol boyunca güvenlik yöneticilerinin yoklamasından geçtik iki kez. Eşyalar, bavullar, sepetler, bohçalar, paketler iyice aranıp tarandı. Özellikle ikincisinde titizlikle durdular. Kaçak mal arıyordu polis. İkiden çok olan yabancı yapımlı eşyalar yasalarımıza aykırı oluyormuş. Bu arada tepsi, duvar halısı, çakmak, masa örtüsü gibileri çıktıysa da armağan olması nedeniyle bir şey demediler. Aykut da ben de gereğince coşkulandık. Çünkü götürdüğümüz armağanlarda ikişer üçer olanlar vardı. USA gelmeyen bir rastlantı ki bizim bavullar otobüsün sağ alt bagajında bulunuyordu. Polislerse o yana nedense bakmadılar. Sanırım otobüs yolun sağında derince bir hendeğin kıyısında durmuştu. Bir iki kez Aykut'un kulağına eğilerek, "Sayın görevli bey, arkadaşımın 5-6 tane çakmağı var. Acaba onlar da yasak mıdır?" diye sordum. Aykut coşku dolu bir sesle, "Aman abi, elini ayağını öpeyim. Ne yapıyorsun?" diyordu. Yapılan araştırma sonunda bir paket içinden 2 tane geyikli duvar halısı çıktı. Otobüsün iç tarafında bulundu paket. Ne var ki bu paketi kimse benimsemedi. Görevli polis içtenlik dolu bir sesle, "Arkadaşlar, kiminse söylesin, bir işlem yapmayacağım. İnanın içten söylüyorum. Gerçekte bizim aradıklarımız bunlar değil. Örneğin bu iki duvar halısı ayrı ayrı paketlerde olsaydı biz elimizi sürmezdik," dedi. Yolculardan tek bir sözcük çıkmıyordu. Suskunluk içindeydiler. Dayanamayıp geriye dönüp görevliye seslendim. "İyimser davranışınız için teşekkür ederiz. Bir sakıncası olmadığına göre sizler bırakınız bu halıları, kuşkusuz ki aramızdaki yolculardan birinindir, öyle değil mi?" dedim. Görevli güldü. "İşte bu olmadı. O zaman görevimizi yapmış sayılmayız. Bizim de bulunucumuzun bir sesi, buna tanınmış bir yetki vardır. Özellikle malı götüren kişiyi görmekliğimiz gerekir." Böylece iki geyikli duvar halısını görevliler alıp götürdüler. Götürdüler ya, tüm yolcuların gönlü o güzel geyiklerle birlikte gitti sanki. Yol boyunca konu sürdü gitti. Yine de gerçekten benim diyen çıkmadı ama keşke benim deseydim diyenlerden geçilmedi. Bu arada nasıl güvenirsin arkadaş diye söylenenler de çıktı. Güvenlik görevlisinin halk arasında bir güvence sağlayamayışına için üzüldüm. Ya da halkın bir güvence duymayışına. Oysa ki içtenlikle söylemişlerdi o tümceleri. Gerçekten onların aradıkları uyuşturucu madde, tabanca, çok sayıda satılık eşyalardı. Yarınki oruç için gece yemeğimizi şerefli Koçhisar'da yedikten sonra sabahın 5'inde Ankara garına geldik. Uykulu, uykuluydu gözlerimiz. Her şeye karşın bir umut, bir sevinç, bir yaşama gücü oluşuyordu bu koca kentte. Bir ayrıcalık. Konutumdan yazıyorum bu son dizeleri. Birkaç gün öncesine dönerek anılarımı düşünüyorum masamın başında. Sonuna dek yazmak gereğini duyuyorum ta yürekten. Ankara'ya indiğimizde hava oldukça soğuktu. Asfalt üzerinde oluşan şıpırtılar yağışın aralıksız sürdüğünü kanıtlıyordu. Çiseleyen yağmura birkaç metre tanıklık ederek yazıhaneye dek yürüdüm. Aykut beni bir koltuğa oturtarak yoğun bir çabaya girişti. El çabukluğu, göz açıklığı içinde eşyalarımızı taşıdıktan sonra ilimize gidecek otobüs yazıhaneleriyle ilişki kurmaya çalıştı. Ne var ki sabah kalkacak araçlarda boş yer bulmak olanaksızdı. Okulların iki dönem arasındaki dinlenme tatili bu sıkışıklığı oluşturmuştu. Çoğunlukla yurdun dört bir yanına giden gelen öğretmenler, öğrenciler göze çarpıyordu. Ancak öğleden sonra kalkacak bir araçta iki kişilik bir yer ayırtabildim. Başka bir olanak yoktu. Trenle gitmeyi de göze alamamıştım. Sabaha dek yine uykusuz kalmaklığım gerekecekti. Tüm sorun şimdi bu 7-8 saati geçirmeye kalıyordu. Gereksiz eşyaları emanetçiye verdikten sonra yakındaki bir otelden oda tuttum. Amacım biraz uyumak, dolayısıyla dinlenmekti. Aykut, "Ben başkenti şöyle bir gezeceğim ağabey, sen yat uyu," diyerek çıkıp gitti. Soyunup yeterince temiz olmayan karyolaya uzandım. Ama uyuma olanağını bir türlü bulamadım. Bir kuş olup uçuvermek istiyordum kentimize. Üşenciliği bir kıyıya itip kalktım, bavulumdaki daktilomu çıkartıp uzun yoldaki anılarımı, izlenimlerimi yazmaya koyuldum. Aykut geldiğinde zamanı değerlendirmenin mutluluğunu duydum. Saat 14'te kalkacak olan otobüsümüze birkaç dakika önce yerleştik. Aykut sevinç içinde eşyalarımızı emanetçiden almış bagaja yerleştiriyordu. Sürenin dolması nedeniyle öteki yolcular da yerlerine yerleşiyorlardı. Bir ara omzuma dokunan bir adam, "Kardeşim, biletler size yanlış verilmiş. Bundan sonra kalkacak otobüse bineceksiniz," dedi. Canım sıkılmıştı. Geriye dönerek "Neden?" diyebildim yalnızca. İşte öyle. Bundan sonraki otobüs daha düzenli. Bir yanlışlık olmuş nedense. Öneriyi yapan otobüs işletmesinden görevli biriydi. Sesinden, devinimlerinden bir işbirlik yapmak istediğini sezmiştim. "Yanlışınız beni ilgilendirmez. Biletler yardımcımda. Aldığım biletlerde otobüsün kalkış saatiyle koltuk numaraları birbirini tutuyorsa boş yere yorulmayın, inmem," dedim. Oldukça sert çıkmıştı tümceler dudaklarımdan. Konu otobüs içindeki yolcuların da ilgisini çekmişti. Aykut geldiğinde biletlere bakıldı. Ne kalkış saatinde ne de koltuk numaralarında bir yanlışlık yoktu. Kuşkusuz direttim. Yazmanın dileklerine aldırış etmedim. Çoğunlukla gençlerden oluşan yolcular da bizi destekliyorlardı. Bir bit yeniğinin olduğu anlaşılıyordu bu işte. Bir ayrıcalık tanınıyordu gelecek yolcuya. Gençler de bu konuda kuşkuya düşmüş olacaklar ki, biletini almış yerine yerleşmiş bir yolcu nasıl olur da indirilir, üstelik yolcunun gözlerinden yoksun oluşu hiç dikkate alınmıyor, diyorlardı. Görevli kişi bir iki kez gelip gitmiş, bu yüzden arabanın kalkması yarım saate değin ertelenmişti. Yüksek öğrenim yaptıklarını öğrendiğim gençler benim savunmamı tümüyle üzerlerine aldılar. Sızan salığa göre bizim yerimize bir milletvekiliyle çocuğu oturtulacakmış. Gerçeğin ortaya çıkması tümümüzün sinirlenmesine yol açtı. Demokrasi ve eşitlikten söz edildi. İnsan kayırıp ayrıcalık tanımayı içeren tümceler söylediler yolcular birbirlerine. Durumu nasıl çözümlediler bilmiyorum. Devinimde bulunan motorun gürültüleri arasında önümdeki koltuğa yerleşen bir adamın "Yerimi sabahtan telefonla ayırtmıştım," dediğini duydum. Yeğenlikten çıkan bu seste utanan, sıkılan ya da kendini haklı göstermek isteyen bir anlam vardı. Doğrusunu söylemekliğim gerekirse yürekten üzülmüştüm. Önümde oturan benim oyumla seçilmiş bir milletvekiliydi. Yerini sabahtan bile ayırtmış olsa biletini aldırmadığına göre sonuç olumsuz sayılırdı. Ulusunun tüm dileklerini, gereksinimlerini and içerek üzerine almış bir kişinin kör bir insanı otobüsten indirterek yerine oturmak isteyişi ne denli acıydı. Ama bir gerçekti şu an için. Konuyu enine boyuna irdelemekten kendimi alamadım. Dakikaları, saatleri eriten çelişki, tartışı, eleştiri dolu düşüncelerimin sonucunda uzunca bir süre uyumuşum. Anılardan bir demet. Ölümle bir kıl payı vardı sanki aramda. Son dakikalarda bir kaza oluverecekmiş gibi korkuyordum. Ön demirleri sıkı sıkı tutmuş, ayaklarımı koltuğun altına iyice sıkıştırmıştım. Oldukça yüksek bir tepeden döne döne iniyorduk. İşin ilginç yanı, sürücülerin böyle özel korkulu yollarda gerekli ilgiyi göstermeleri, direksiyonun başında özenle durmalarıydı. Oysaki düz yollarda usun onaylamayacağı korkunç çarpışmalar oluyordu. Uygulanması gereken kurallara çoğunlukla değer vermeyen sürücüler, bazen kendileriyle birlikte yolcularına bilinmeyen yerlerde gömütlük hazırlıyorlardı. Güncel biçimde oluşan bu olaylar ne yazık ki bir gerçekti. Söylemiyordu belki ama her yolcu düşünüyordu bu konuyu. Dönemeçler bittiğinde tüm yolcularda bir sevinç oluştu kendiliğinden. İlimize vardığımızda akşam çoktan olmuştu. İlçemize gidecek ne bir araba ne de tren vardı. Bir gecede burada kalmamız gerekiyordu. Tanıdık kısım olmasına karşın bir otelde kalmayı yeğledim. Aykut benden çok üzülmüştü. "Yarım saat önce gelseydik son trene yetişmiş olacaktık," diyordu. Beni otele yerleştirdikten sonra bungunluğunu gidermeyi gezmekte buldu. Tüm sorun bu geceyi atlatabilmekteydi. Odama çekilip gece giysilerimi giyerek yatağıma uzandım. Yorgun olmama karşın uyumak olanaksızdı. Yalnızlığın etkisiyle düşüncelerim karabasana dönüşürken usuma birden eşime takılmak geldi. Güldüm kendi kendime. Odanın ziline basarak gelen otel hizmetçisine dileğimi açıkladım. Çağrılı olarak eşimi telefona istemiştim. Kulağım yazman odasındaki telefon zilindeydi. Ne radyodaki şarkıları dinlemek ne de bir sözcük yazmak istiyordum. Az sonra kısa aralıklarla çalan telefon zili kulağımı doldurmuştu. Koşarak gelen hizmetliyle birlikte aşağıya dek indim. Serin kanlılığımı korumaya çalışıyordum. Söyleyeceklerimi hazırlamıştım önceden. Almacı iyice yerleştirip sesime sayrılı bir ton vermeye çalıştım. "Alo, Gül, sen misin?" Eşim coşku dolu bir sesle bağırıyordu. Neredesin? Günlerdir yolunu gözlüyoruz çoluk çocuk. Bir dakika, Adana'dan sesleniyorum sana. Biraz sayrıyım. Hoş görürseniz bu dinlenme tatilini Adana'da geçireceğim. Okullar açıldığında bir süre daha çalışırım. Öyleyse hemen yarın ben geliyorum. Hangi otelde kalıyorsun? Böyle bir durumda seni orada yalnız bırakamam. Baktım ki benim şaka sarpa saracak, ivedilikle gerçeği açıkladım. Kaygılanma o denli gül, 1,5 saatlik uzağındayım. Çıldırtacak mısın beni? Hangi sözüne inanayım? Özür dilerim, gerçekten elimizdeyim. İlçemize giden bir araç bulamadığım için bu gece otelde kalıyorum. Yarın ilk araçla oradayım. İyi geceler, tümünüze yığın yığın sevgiler. Telefonu kapamak istedimse de bir süre daha konuşturdu gül beni. Yetinmedi kısa söyleşiyle. Yerinde bir tutumdu kuşkusuz. Duygularının etkisi altında kalması doğaldı. Ne de olsa bir kadındı. Bir erkekle bir kadın arasında duygusal yönde değişik ayrımlar bulunması doğaldı. Ayrılığımızın onun üzerinde ne denli etki yaptığını öğrenme kaygısına düşmüştüm. Bu amaçla ikinci kez daha önceki sorumu yineledim. Söyle bakalım gül, kaç gün oldu ayrılalı? Öfkeyle yanıtladı sorumu. Ne denli duruyorsun bu sayılar üzerinde? 13 Kasım'dan bu yana konutta yoksun. Şaka ediyorum diyerek iyi dileklerle telefonu kapadım. Oysaki 78 gün oldu denilmesini istiyordum. Kısa bir süre için askerlik görevini yapmış bir er gibiydim. Gidişte ayrı, dönüşte ayrı özgelik taşıyan sayılı günler. Sanıyorum bu konuda bencil davranıyordum. Yürekteki sevgiyi özel saplantılarla oranlamak yersizdi. Oysaki eşim konutunun kadını, küçük tecim evinin erkeğiydi. Birçok yönden sorumluluk taşıyordu üzerinde. Yaşam deneyleri onu da zamanla olgunlaştıracaktı. Özlem duyguları beni kafamdaki düşüncelerden uzaklaştırdı. Yemeği otelde yalnızca yedim. Aykut ortalıklarda yoktu. Bir uyku hapı alarak yatağıma uzandım. Sabahleyin erken saçlarımı okşayan Aykut, "Uyan abi, treni kaçırmayalım," diyordu. "Otobüsle gitsek daha iyi olmaz mı?" "Yok yok, tren daha iyi." Onun isteğine uyarak ivedilikle giyindim. İstasyonda bir iki tanıdıkla esenleştik. Tren devinimine hazır bekliyordu. Birkaç dakika sonra uzunca çalan bir düdük son yolculuğumuzun da başladığını muşluluyordu. 1 saat 30 dakikayı bulan yol dereden tepeden konuşmalarla gelip geçti. Aykut yerinde oturamıyor, vagondan vagona dolaşarak pencerelerden bakıyordu. Yitirilmiş ya da değişmiş bir görünüm arıyordu sanki. Geziye çıkarken uğurlanmayı sevmediğim gibi dönüşümde karşılanmaktan da hoşlanmıyordum. Benim için kimse tedirgin olmamalıydı. Bu yüzden akşam telefonla konuşurken otobüs ya da trenle geleceğimi söylememiştim. Yaşantım boyunca doğallığa önem veriyordum nedense. Ardına sıralanan vagonları yorulmak bilmeyen bir hızla durmadan çeken lokomotif inceden bir ıslık çalarak istasyona girdi. Dizginleri çekilen eğitilmiş kapkara bir kadana gibi rank diye durdu. Aykut pencereden gördüğü yakın bir arkadaşına "Nevzat, Nevzat, bana şu bavulları pencereden alıver kardeşim," diye sesleniyordu. Coşkuluydu, sevinçliydi. Vagonun basamaklarından inerken bir yabancı ilçeye geliyormuş gibiydim. Daha önce imgemde yaşattığım özlemin kıvancını, sevincini doğal olarak duyamamıştım nedense. Yapmacık bir gülüş vardı dudaklarımda. Usum yıllar öncesinin etkisi altındaydı. Bildiğim, tanıdığım, adım adım gezdiğim bir çevreydi bu. İmgelemdeki görünümler canlılığını yitirmemişlerdi. Konutun önünde duran dolmuş, düdüğünü anlamlı bir biçimde öttürdü. Salıkları olduğu için babam, eşim, çocuklarım, bir iki komşu çevremi sarıverdiler. Babamın elini, yanaklarını öptüm uzun uzun. Sonra kucakladım iştenlikle. Çocuklarımı öptüm bir bir. Eşimle el sıkıştık yalnızca. Bu doğal törenden, karşılanıştan sonra konuta doğru yürüdük. Dalgındım, bir yabancı gibiydim. Bir boşluk vardı içimde. "Ah yavrum neredesin, nerelerde kaldın böyle?" diyen bir ses duymak istiyordum. Sarılsın boynuma, öpsün yanaklarımdan şapur şupur. Sonra desin, "Göndermem bir daha seni geziye. Kapı kapı dolanıp çalışır, ben sana bakarım. Eni sonu bir lokma ekmek değil mi bunun yavrum?" Sorularının yanıtlarını tam olarak alamayan eşim dalgınlığımı yorgunluğuma veriyordu. Bense anacığımın imgesiyle söyleşilerde bulunuyordum. Uçup gitmişti bir kez dönülmeyecek o yere. Konu birden acı salıklara dönüşmesin diye büyük oğlumu sormadım. Çözümü güç konuları sonraya bırakmak gerekiyordu. Biraz sonra yeterince kendime geldim. Yeni bir yaşantıya bir dönüş başlamıştı. Babamın sigarasını, şekerini, tesbihini, çocukların armağanlarını sunarak yazım odama geçtim. Her yan tertemizdi. Masamın üzerinde kış çiçeklerinden oluşturulmuş küçük bir demet duruyordu. Ellerimde çiçekleri okşadım, kokladım, güldüm. İştenlikle teşekkür ettim Gül'e. Ben de Güneydoğu Anadolu'dan ömür boyunca unutamayacağım anılardan bir demet getirmiştim yuvama. Çaba. 2,5 ayı aşan gezimdeki anılar böylece sona eriyor. Tanrı'ya teşekkürlerimi yansıtacak sözler bulamıyorum. Bir iş başarmanın mutluluğunu duyuyorum yalnızca içimde. Yurdun uzak yörelerinden gelen, tüm anılarımı kapsayan esintiler okşuyor yüzümü. Ilık, sert, soğuk, sıcak esintiler bunlar. Daha açık seçik bir deyimle acı tatlı anılar diyeceğim. Ey sevgili dost, bir sözle çiziklediğim bu dizileri ivedilikle sana sunmayacağım. Konuyu daha onurlu bir sonuçla bağlamak geçiyor içimden. Senin simgenle sayısız dostlar elde etmek istiyorum. Dileğin beni birçok kişilerin sevgi dolu imgeleriyle dost edecektir. Bu yaşam uğraşısında gerektiğince gerçekleri yansıtmaya çalıştım. Gösterişten uzak, abartmasız bir biçimde ele aldım konuları. Benim yerime sen, sizler, onlar gezesiniz istedim yurdumun bir bölgesini. Ama benim gibi gözü kapalı değil. Göremediğim, duyamadığım tüm gerçekleri ayrıntılarına dek izleyip su yüzüne çıkartarak. İşte o zaman mutluluğum sonsuz olacak. Aydınlık içinde geçecek yaşanmamış günlerimin saniyeleri. Gözlerinizi gözlerim, ışığınızı ışığım, yaşantınızı yaşantım bileceğim. Uğraşımla ışığımı, çabalarımla mutluluğumu oluşturdum yaşam boyunca. İnsancıl sevgilerini yüreklerinden bir ışık gibi yansıtan dostlara ne mutlu. Sevgiyi, sevecenliği, oluşan yapıtımın yapraklarında, dizilerinde, sözcüklerinde ışın ışın görür gibi oluyorum. Bilmiyorum okurlarımı ne denli ardından sürükleyebilecek bu gerçek çaba. Sözcüklerin anlamları. A. Abartma. Bir olayı bir şeyi olduğundan çok gösterme, mübalağa. Acımasız, acımaz, katı yürekli, merhametsiz. Algılamak. Bir olayı ya da bir nesnenin varlığını duyum yolu ile yalın bir biçimde bilinç alanına almak, idrak etmek. Almaç. Telefon makinesinin sesi kulağımıza veren kısmı, ahize. Ansımak, hatırlamak. Aranç, çözümlenmesi gerekli olan konu, dava. Artam, meziyet. Aymazlık, çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan gaflet. Ayrım, fark. Bağnaz, bir düşünceye, inanca, körü körüne bağlanan mutasip. Betimlemek, tasvir etmek. Bilinç, bilme yetisi, zihin, şuur. Bulunç, insanın görgü ve bilgileriyle kendi kendini yargılama yetisi. Vicdan. Buyruk, buyrulan şey, emir. Bungun, sıkıntılı. CC, çağrı, çağırmak eylemi, davet. Çelişki, özdeş olan iki şeyin birbirine zıt görünmesi. Coşku, olağanüstü heyecan. D, dek, deyin, denli, kadar. Deyin, ilişiği olan, ait, dair. Devinim, hareket. Dokunca, kötülüğe yol açan, sağlığı bozan, zarar. Doygun, her türlü gereksinmesini gidermiş olan. Durağan, yerini değiştirmeyen sabit. Düş, rüya, düzmeci, düzme şeyler yapan sahtekar. Düzenek, plan. E, erdem, fazilet. Evet. Erek, bir iş yapılırken varılmak istenen son, maksat, hedef. Erinç, hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur. Erkin, serbest. Esri, sarhoş. G, gömüt, ölü gömülen yer, mezar. Gönenç, kolaylıkla iyi yaşama, refah. Görkemli, göz alıcı ve gösterişli, muhteşem. Güvence, güven sağlayan şey, teminat. Güncel, günün konusu olan, aktüel. İmge, gerçekleşmesi olanaksız ya da pek güç olan, düşünü, düş, hayal. İmgelem, muhayyile. İkircim, kararsızlık, tereddüt. İrdelemek, bir sorunun ele alınabilen bütün durumlarını birer birer incelemek. İvedilik, tezelden yapılma gerekliliği. İzlenim, bir nesnenin duyular yoluyla insan üzerinde bıraktığı etki, intiba. K, kanı, kanış, düşünce, kanaat. Kanıt, delil. Karabasan, sıkıntı ve boğulma duygusuyla karışık, korkulu rüya, kabus. Karacılık, kara sürme huyu, iftira. Kamulaştırmak, istimlak etmek. Kaygı, üzülme, tasa, düşünce. Kavram, bir şey üzerinde genel düşünce. Konut, ev, konuk, misafir, koşut, paralel, koyak, vadi, kuşku, şüphe. M, muştu, müjde. O, ö, olasılık, ihtimal. Olgu, yapılan ya da olan iş, olay, vaka. Oluntu, olmuş iş. Oluşmak, belli bir varlık kazanmak, meydana gelmek. Onaylamak, yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek, tasdik etmek. Onamak, bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek. Onulmaz, çaresi bulunamayan, çaresiz. Öykünme, birinin yaptığı gibi yapmak, taklit etmek. Özgün, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olup örnek diye alınma değeri olan orijinal. S, salık, olmuş ya da olacak bir olgu üzerine bilgi, haber. Sanık, suçlu olduğu sanılan. Sayrı, sağlığı yerinde olmayan, hasta. Sevecenlik, şefkat. Sevecen, müşfik. Sözcük, kelime. T, töre, töreye ahlaka uygun ya da bunlarla ilgili ahlaki. Tüze, herkesin yasaca tanınmış hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi ya da eylemi, adalet. U-ü, us, insanın düşünme, anlama ve bir şeyi önleme yetisi, akıl. Uslamlama, bir yargıya varmak için düşünceleri inceleme, karşılaştırma ve aralarındaki ilgilerden yararlanma gibi zihin eylemlerinden geçirmek, muhakeme etmek. Varsıl, zengin. Y, yatsımak. Yapmış olduğu, tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi bilmediğini söylemek, inkar etmek. Yazman, katip, sekreter. Yazın, edebiyat. Yanıt, cevap. Yasa, kanun. Yazgı, alın yazısı, kader. Ye, daha iyi, üstün sayılan. Yeğlemek, tercih etmek. Yeti, güç, kuvvet. Yetkin, gerekli olgunluk ve bütünlüğe erişmiş. Yetenek, bir şeyi yapabilme gücü, yatkınlığı, kabiliyet. Yazarın basılan yapıtları. 1. Kalbe çevrilen gözler. Şiir 1956, 64 sayfa. 2. Gurbette bir damla. Şiir 1957, 64 sayfa. 3. Kalbimin sesi. Şiir 1958, 64 sayfa. 4. Okulda bir yıl. Şiir 1958, Tebliğler Dergisi sayı 1060, 1. dönem 64 sayfa. 5. Okulda bir yıl. Şiir 1958, Tebliğler Dergisi sayı 1060, 2. dönem 64 sayfa. 6. Gönlümün dili. Şiir 1960, 64 sayfa. 7. Yaşantımdan birkaç yaprak. Öykü yıl 1962. 8. Bahçemden bir demet. Şiir yıl 1963. Tebliğler Dergisi sayı 1283, 64 sayfa. 9. İstiklal Madalyası. Öykü yıl 1964. Tebliğler Dergisi sayı 1298, 64 sayfa. 10. Dalımdaki son yaprak. Şiir 1964, 64 sayfa. 11. Ben ve öykülerim. Öyküler yıl 1965. Tebliğler Dergisi sayı 1361. 12. Dilenci, küçük roman 1966, Tebliğler Dergisi sayı 1474, 120 sayfa. 13. Gören Kalp, şiir 1967, 64 sayfa. 14. Anne, öykü ve şiirler, çocuk ve anne sevgisi 1968. 15. Çaba, Güneydoğu Anadolu gezisi, yıl 1968, 168 sayfa. 16. Gezilerimden anılar, öyküler, yıl 1969, 120 sayfa. 17. Siyah Çanta, gerçekle ilgili öyküler, yıl 1970, 136 sayfa. 18. Çırpınış, lirik şiirler, yıl 1971, 64 sayfa. 19. Öğretmenim, öğretmen ve öğrencilere ilişkin öyküler, yıl 1972, Tebliğler Dergisi, sayı 1824, 128 sayfa. 20. Karanlığın Güneşi, roman, yıl 1973, Tebliğler Dergisi, sayı 1784, 356 sayfa. Kitabın sonu 22 Nisan 2008 sayfa 224.